Ayrım 12. İki darbe arasında. İskender Pala, sayfa 144. 11. yıl 1992. Yüzbaşı. Bizi mahkemeye verirsin ha? Senin bardağını kırdıkları vakit, komşunun bardağı kırıldığı zamanki kadar sakin olmalısın. Epiktetos. Eylül'de arşiv kısım amiri olarak ayrıldığım Deniz Müzesi'ne Ocak ayının ilk günlerinde mahkeme kararıyla Tarihi Deniz Arşivi Şube Müdürü olarak döndüm. Meğer mahkeme sürecinden sonra Deniz Müzesi'nin personel kadrosunda değişiklikler olmuş, benim hazırladığım kadro etiklerine göre arşivde yeni bir uzman yapılandırması yapılmış. İşin ilginci de ne daha önce bulunan ne de benim istediğim kadroda yer alan iki subay birden müzeye atanmıştı. Bunlardan biri Deniz Binbaşı kadrosuyla Müzecilik Şube Müdürlüğü'nde, diğeri de Ordonat Teğmen kadrosuyla Arşiv Kısım Amirliği'nde göreve başlamışlardı. Teğmen'in soyadı Alpagut idi. Alpagut soyadı bana ünlü deniz tarihi araştırmacısı Ali Haydar Alpagut'u hatırlattı ve tanıştığımız gün kendisine aralarında bir bağ olup olmadığını sordum. Torunu olduğunu söyledi. Meğer müzedeki görevi de böyle bir soru üzerine gerçekleşmiş. Kuvvet komutanı İrfan Tınaz bir denetleme sırasında geminin lumbar ağzında kendisini karşılayan Teğmen Alpagut, emir ve görüşlerinizde hazırım komutanım şeklindeki rapor edişinden sonra kendisine benim sorduğum soruyu sormuş, sonra da rahmetli Ali Haydar Bey'in vaktiyle kendisine hocalık ettiğinin, ona ve bilgisine hayranlık duyduğunu, tarih konusunda şimdi onun bıraktığı boşluğu dolduracak rütbeli insan bulunamadığını falan anlatıp Teğmen'im, sen dediğin yolundan git ve tarih araştırmacısı ol emrini vermiş. Ondan sonra olanlar çok ilginç. Ahmet Teğmen bir hafta içinde muharip sınıftan ordonat sınıfa ayrılmış. Ki gerçekte sınıf değiştirmek çok zor şartları yerine getirmeyi, sağlık raporlarını, malul gaziliği vesaire ile uzun bir süreci gerektirir. Sonra Deniz Müzesi'nde bir kadro açılmış, Teğmen'in tayini çıkartılmış, kendisi için bir ofis hazırlanmış ve göreve başlamış. Görev tanımı şöyle: üniversiteye hazırlık test kitapları alınıp çalışılacak, üniversite sınavına girilecek ve tarih bölümü kazanılacak. Bu bölümde TSK adına okunacak ve tarihçi olunacak. Sonra da Deniz Arşivinde araştırmalar yapılacak. İnanılacak gibi değildi. Kimse bu delikanlıya tarihçi olacak mısın diye sormamıştı. Bu mesleği sever miydi? Kimsenin umurunda değildi. Bu sene ÖSS'yi kazanamazsa durum ne olurdu? Kazansa ve tarih bölümünü tuttursa bile acaba bu yaştan sonra başarılı bir öğrenci ve tabii başarılı bir tarihçi olur muydu? Tarih bölümünü bitirmek, tarihçi olmak demek değildi. Araştırmacı olmak başka bir şeydi. 2 yıl sonra bu komutan gittiği vakit bu Teğmen'in durumu ne olurdu? Harp okulunda okuması için bunca emek sarf edilmiş birini başka bir alan için sıfırdan yola çıkarmak acaba ne kadar doğru, ne kadar israftı? Teğmen'i tanıyınca bütün bunları düşünüp hüzünlendim. Hazır yetişmiş bir araştırmacı iken deniz arşivinden uzak tutulmak istenen bir yüzbaşı ile zoraki tarihçi olması istenen bir Teğmen. Şimdi beraber çalışacaktık. Ben buraya mahkeme kararı ile geliyordum, o ise torpille. Benden yararlanmadıkları için üzülüyordum, o ise gemiden kurtulduğu için seviniyordu. Bir yerde bir terslik vardı ama neydi kestiremiyordum. İkimize maaş alıyorduk ama ikimize de başka nedenlerden maaş ödeniyordu. Teğmen aslında iyi niyetli bir insandı. O yıl üsteğmen oldu ve evlendi. 2 yıl meslektaşları ve devre arkadaşlarının gıptasını üzerinde taşıyarak yaşadı. Üniversite sınavı için hiç kimseye hesap vermeden çalıştı ama olmadı. Kuvvet komutanı İrfan Tınaz'ın komutanlık dönemi bitince de aynı işlemler yeniden tersine işledi. Önce sınıf değişikliği yapıldı, sonra gemilere tayini çıktı. İsraf edilen bir Teğmen'in 2 yılı değil, Teğmen Alpagut'un hayatı oldu. Tabiatından çıkarılmış bir hayatı kaldıramadı. Kendisini bekleyen günlere yaşaması gerektiği gibi değil, sorumluluk hissiyle yaşadı ve sosyal düzeni bozuldu. Deniz Müzesi, Müzecilik Şube Müdürlüğü'ne atanan diğer kişi bir binbaşı idi ve gerçekten katıksız bir denizciydi. Adı Faik Cenap idi. Muharip sınıftan olmanın rahatlığıyla iş görüyor, emir veriyor, yönetiyor, idare ediyordu. Daha önce kuvvet karargahında istihbarat subayı olarak çalışmış, değişik görevlerden sonra gemi komutanlığından Deniz Müzesi'ne gelmişti. Müzeye katılışımı yaptığım ilk gün komutan odasında karşılaştığımızda beni işten pazarlıklı bakışlarla süzdüğünü gördüm. Zannederim tam da o sırada komutana benimle ilgili bir şikayeti bildiriyordu. Birkaç gün içinde tavırlarından anladım ki hep beni takip ediyor, açığımı yakalamaya çalışıyor, bana sık sık gözünün üstünde kaşım var diyordu. O günlerde tamamen tesadüfe dayalı bir istihbaratta ben edindim. Daha önceden bir uzmanla birlikte hazırladığımız Osmanlı Bahriyesi Gemi İşaret Kod Kitabı adlı bir kitap basım işi sebebiyle Deniz Harp Okulu'nda çalışıyor. Arada sırada kitabın eski yazı kısımlarını tahsiye etmek için Tuzla'ya gidiyordum. Orada eski arkadaşlarım, meslektaşlarım vardı. Bir çay saatinde birkaç kişi konuşuyorduk. Konu Harp Okulu'nda görev yaparken müzeye gelen Faik Binbaşı'dan açıldı. Benim kim olduğumu ve nerede çalıştığımı bilmeyen bir subay ondan bahsederken Deniz Müzesi'nde ordudan atılması gereken biri varmış galiba. Onun sicilini bozmak için gönderdiler deyiverdi. Hiç bozuntuya vermedim. Üzerime alınmamış gibi yaptım. Ama bundan böyle daha tedirgin bir hayat süreceğimi üzüldüm. O gece uzun uzun düşündüm ve asla dedim, asla olduğumdan farklı bir tavır içine girmeyeceğim. Eğer öyle olursa sonunda kendime izah edemeyeceğim, tavizler vermeye başlarım. O beni ben olduğum için tanısın, görsün, ne gerekiyorsa öyle davransın. Tarihi Deniz Arşivi, Dolmabahçe Sarayı'nın müştemilatından eski arabacılar dairesindeydi. Dolayısıyla Beşiktaş Meydanı'na bakan müze binasına pek uğramıyordum. Böylece Faik Binbaşı'dan uzak durmuş oluyordum. Ne ki zaman zaman çağırıp hem bir şeyler soruyor hem de ağzım aradığı oluyordu. Yakından tanımaya başlayınca onun aslında iyi bir insan olduğuna, görev gereği yapması gereken işi de ciddiyetle yaptığına şahit oldum. Karar verdim ki ondan çekinmeme gerek yoktu. Zannederim o da benim hakkımdaki kanaatlerini değiştiriyordu. Her zaman olduğu gibi o beni tanıdıkça gerçek yüzümü görüyor, tevatürlerin, önyargıların benimle taban tabana zıt şeyler olduğuna kanaat getiriyordu. Teftiş zamanı gelmişti. Siyah elbiseleri henüz çıkarmamıştık. Bir bahar günüydü. Provalar, ön hazırlıklar derken kuvvet komutanı İrfan Tınaz, birliği teftiş için büyük bir ekip ile geldi. Ben teftiş taburunda kendimi rapor ettim. Yüzbaşı Pala, arşiv şube müdürü. Komutan dik dik gözlerimin içine bakıyordu. Bir müddet beni öyle bekletti ve elini uzatmadı. Sonunda alaylı bir şekilde güldü. Yüzbaşı, bizi mahkemeye veriyorsun ha? Estağfurullah komutanım. Ben kimseyi şahsen mahkemeye vermedim. Yalnızca bir haksızlık var ise hakkımın görünmesi için müracaatta bulundum. Arkasında söyleyeceklerini not almak üzere hazır bekleyen emir subayına ve denetleme ekibine döndü ve işaret etti. Bakın bir de cevap veriyor. Haddini bildirin buna. Teftişin sonraki dakikaları tam bir iğneleme harbiyle geçti. Personel başkanı amiral ve daha birkaç kişiye birliği teftiş amacıyla dolaştırmak görevi bana düşmüştü. Başkan yürürken, dururken, dolaşırken mahiyetindekilere de tahakküm halinde gittikçe daha iğneleyici tarzda beni tahrik ediyor, tahammül sınırımı ölçüyorlardı. Belki de tahriklerden bir netice almayı umut ediyor, bu yüzden benimle adeta alay ediyorlardı. Hiçbiriyle yalnız kalmıyor, heyet halinde yürüyorduk. Bir ara personel başkanı, amiral yine tahrike başladı. Bizi mahkemeye vermenin ne demek olduğunu göstereceğim sana. Komutanım, ben sizi tanımam. Sizi niye mahkemeye vermiş olayım ki? Ben sana kendimi tanıtacağım, sen göreceksin. Gerçekten de kendisini tanımıyordum. Ama ben sizi tanımam ifadesindeki vurguyu, sen de kim oluyorsun anlamında telaffuz ettiğimi hatırlıyorum. Teftiş bitti. Sıkıntılı bir dönem başladı. Komutan dahil herkes tedirgin idi. Devlet memurları bile bu teftişin olumsuz atmosferinden birbirine düşmüş, kavgalar, dedikodular, diklenmeler birbirini kovalıyordu. Bu arada Faik Binbaşı'nın benim hakkımda yazdığı aylık raporlarda üst kademelerin hoşuna gitmiyor olacak ki tayin dönemi geldiğinde binbaşı da huzursuz olmaya başladı. Öyle ya, Deniz Müzesi'ne belli bir görev için gönderilmiş, kendisine beni harcaması söylenmişti ama o vicdanının sesini dinlediği için şimşekleri üzerine çekiyordu. Onun durumuna da üzülmeye başlamıştım. Neyse ki subay atama kitabında onun adı yer almıyordu. 7 Haziran tarihini taşıyan emirde benim adım dahil müzede görev yapan bütün subay ve astsubaylara tayin gelmişti. Bu benim 6 yılda 7. tayinimdi. Son yılların tayin kitaplarında adamın daima yer alıyor olması artık birilerine mesaj değeri taşımaya başladı. Dinilmek istenen cümle, deniz kuvvetlerine sadakatle boyun eğmeyen, itaatinde sakatlık görünen insanı işte böyle yaparız idi. Özellikle de öğretmen sınıfından olanlara benim durumum büyük bir tehdit unsuru oluyor, eğer benim gibi düşünenler var ise ayaklarını denk almaları isteniyordu. Bu sefer tayinimi kim planladıysa kılıfını da hazırlamıştı. Daha önceki dava dilekçemde mesleki ilgimin dışında çalışmaktan şikayet etmiş, mesleğimle ilgili bir iş olursa vatan toprağının her karışını kutsal sayacağımı söylemiştim. Şimdiki tayin yerim İskenderun'da 1. Deniz Er Eğitim Alayı Komutanlığı Er Meslek Kurslar Komutanlığı Kurs Öğretmenliği idi. Yani hangi uyanık personel subayı bunu planlamışsa beni öğretmen olarak atandırıyordu. Bu doktora yapmış, doçentliğini almaya ramak kalmış bir Türkçe öğretmeninin okuma yazma bilmeyen erlere alfabe öğretmek için istihdam edilmesi demekti ki örneği ancak bizim ülkemizde görülürdü. Bu tayini gülmekten başka bir şey gelmedi elimden. Hani eşya haddi aşınca tersine inkılap edermiş ya. Hani araba tekerleği hız limitini aşınca tersine dönüyormuş gibi görünür ya. Hani çok gülen insanın gözünden ağlamanın işareti olan yaş gelir ya. Benim de kederlerim haddi aşmış, tersine dönmüş gibiydi. Elemler o kadar üst üste geliyordu ki son gelene gülmekten başka çare bulunamıyordu. Atama kitapçığında tayinlerin ilgili subay ve astsubaylara en geç 15 Haziran'a kadar tebliğ edileceği, Ağustos başında da herkesin yeni görev yerlerine katılacağı emredilmişti. Ben emri tebellü ettiğimin ertesi günü yeni bir dava için mahkeme evrakını yeniden hazırladım. Daha önceki dilekçeme yeni iki madde ve yeni iki ek koymam yeterli olmuştu. Bunlardan birisi eşimin hamile oluşu ve Ağustos'un ilk 10 gününde doğum yapacağı ile bakıma muhtaç olduğuna ilişkin hastane raporu. Diğeri de daha önceki mahkeme kararının hiçe sayıldığına dair iddiam ve karar örneğiydi. Yine kamu yararından bahsetmiş, mesleki birikimden yararlanılmadığını söylemiş, bu işin inadı bindiğine dair olumsuz bir kanaat edindiğimi ifade etmiş ve altına adımla birlikte yeni görev yerimin adresini yazarak imzalamış harç pulu ve posta pullarında evvelki davanın neticesiyle birlikte bana iade edilen pullarla tamamlamıştım. Aradan birkaç gün geçince Faik Binbaşı ağzımı aramaya başladı. Ne zaman ayrılacağımı, ne zaman yola çıkacağımı, lojmanı ne zaman boşaltacağımı vesaire soruyor. Bunun haricinde bir niyetim olup olmadığını öğrenmeye çalışıyordu. Adını koyamıyordu ama asıl sormak istediği benim yeniden mahkemeye başvurmayı düşünüp düşünmediğimdi. Ben onu aksi yönde rahatlatmak istedim ve mahkemelerle uğraşmaktan yorulduğumu, deniz kuvvetlerindeki belli kişilerle dik gitmenin artık yarardan çok zarar getirdiğini, bunun bazı kişisel kinleri kışkırtmaktan başka bir işe yaramadığını, eşimin çocuğunu ruhen sağlıklı bir ortamda doğurmasını istediğimi falan söyledim. Herkes benim mahkemeden vazgeçtiğime inandı ve ne zaman ayrılacağımı hesaplıyordu. Komutan ayrılış tarihimi 15 Temmuz olarak kesinleştirmiş, böylece 1 Ağustos'ta yeni görevimde olmamı planlamıştı. Ne ki ben 15 Temmuz'da ayrılmaya niyetli değildim. Emri tebellü etmeme rağmen sağlık raporu, eşimin sağlık durumu derken Kuzey Deniz Saha Komutanı'na çıkıp durumu anlattım. Kendisi beni sever, çalışmalarımı da itibar ederdi. Zaten üst komutanların çoğu ile aram hep iyi olmuş, dirsek temasında görev yapmıştım. Bunun en önemli sebeplerinden biri hangi komutan ne zaman bir dış ülkeye görev, ziyaret yahut seyahat amaçlı yolculuk yapacak olsa beni arar, o ülke ile ülkemiz arasındaki tarihi ilişkilerin neler olduğunu, kokteyllerde veya özel sohbetlerde anlatılabilecek tarihi anekdotları vesaire ister, ben de gecemi gündüzüme katar, bu gayri resmi görevi en iyi şekilde hazırlar, ilgili dokümanları ve bilgileri dosyalayıp kendisine takdim ederdim. Özellikle de Kuzey Deniz Saha Komutanları ile vaktiyle Kuzey Deniz Saha Komutanlığı yapan Donanma ve Deniz Kuvvetleri Komutanları bu konuda beni sık sık ararlardı. Şimdiki Kuzey Deniz Saha Komutanı da beni bunun için yakından tanıyordu. İlk çocuğunun doğumunda gemiyle İtalya'da olduğunu, ikinci çocuğunun doğumundan 2 hafta sonra ancak bebeği görebildiğini falan anlatarak söze başladı. Sonunda da ben çocuğum doğduğu zaman eşimin yanında değildim diye, sen de böyle olmak zorunda değilsin evladım. Çocuğun doğduğu günün ertesi gününe kadar ayrılışını geciktirebilirsin. Öyle de oldu. Müze komutanı bu emri alınca eski tebellü tutanağını yırtıp attı. Bu onun için bir risk sayılırdı ama zaten tayini çıktığı için o da birilerine kızıyordu. Zannederim en zor durumda olan Faik Binbaşı'ydı. Üst kademelerden birileri kendisinden hep icraat istiyorlardı ama o dürüstlükten ayrılamıyordu. Üstelik tayininin çıkmamış olması da kendisini tedirgin etmiş gibiydi. Bir gün kendisini teselli ettim, görev henüz tamamlanmadığı için tayinin bekletildiğini söyledim. Ne demek istediğimi anladı ve mahcup oldu. Benim bazı şeyleri bildiğimi, anladığımı hiç düşünmüyordu zannederim. 10 Temmuz günü evime bir telefon geldi. Ankara'dan personel şubeden arıyorlardı ve benim ayrılış yapıp yapmadığımı soruyorlardı. Ben henüz ayrılmadığımı söylediğimde ahizenin öteki ucundan büyük bir rahatlama sesi geldi. Sonra telefon kapandı. Ben olayı ancak ertesi gün mahkeme kararı elime ulaşınca çözdüm. Ankara'da personel şubedeki herkes ben dava açacak mıyım, açmayacak mıyım diye tartışırken birden son atamamla ilgili 30 Haziran tarihli yürütmeyi durdurma kararını masalarında buluvermişler. Tabii öyle bir durumda beni geri tayin etme mecburiyeti doğuyordu ki eğer ayrılışımı yapmış olsaydım katılışımı yapar yapmaz geri tayin emrim yazılacaktı. Bu da bir yandan benim gidişte 15, gelişte 15 gün yol izni kullanmamı, ayrıca İstanbul-İskenderun arası uzun mesafe gidiş ve geliş yol harcırığı almamı gerektirecekti ki, doğrusu bu durum beni mağlup etmek isteyen birilerinin üst üste kündeye gelmesi anlamını taşıyacaktı. Meğer telefonun öbür ucundaki kişi bunun için oh çekiyormuş. Nitekim ayrılış işlemi başlatılmasın diye derhal ilgili komutanlıklara emir verilmiş, 22 Temmuz tarihinde artık iki tarafında alıştığı bir mesaj emriyle İskenderun'dan yine Deniz Müzesi'ndeki aynı görevime tayin edildim. Ertesi günlerde tayin beklenmedik değil. Eğer bir kez daha tayinim çıksaydı bu sefer kişilere yönelik davalar açacak ve tazminat da isteyecektim. Kim benimle uğraşıyordu? Kim bu kadar inatla üzerime geliyordu? Artık bunu bilmeye hakkım oluşmuş, bu tayinlerin inatla beni sindirme amaçlı olduğu gün yüzüne vurmuştu. Meğer o günlerde tayinimin çıkmasını mahkemenin devam eden sapahatı engel imiş. Benim açtığım davaya karşılık MSB'den istenen savunma 5 Ağustos savunmanın reddi kararı 12 Ağustos tarihini taşıyordu. 22 Ekim tarihli nihai karar metnini yazan hakim doğrusu zehir gibi bir metin hazırlamış. Ve neredeyse bu tür saçma tayinler ile ne insanları ne de mahkemeleri uğraştırıp durmanın görevi kötüye kullanma demeye geleceğini 7 sayfalık bir hukuk metin örneği ile ortaya koymuş. Bütün bunlar olurken Ağustos'taki Yüksek Askeri Şura'nın yeni terfileri ve atamaları ile İrfan Tınaz gitmiş, yerine Oramiral Bural Bayazıt Deniz Kuvvetleri Komutanı olmuştu. Ağustos tayinleriyle birlikte müzeye de iyi niyetli bir komutan geldi. Albay Ereş Akyıldız. Bu dönemde müzedeki konumumu sürdürmemde biraz da Vural Bayazıt Paşa'nın etkisi olduğunu düşünüyordum. Müze komutanının benim hakkımda art niyetli olmayışını önceleri buna bağlamıştım. Kısa zamanda beni sevmeye başlayan Ereş Albay'ın ilerleyen günlerde insaniyete hat safhada bir İstanbul beyefendisi olduğunu gördüm. Bir ara Faik Binbaşı ile birlikte ailece görüşelim kararı aldılar. Zannederim sıra bizim aile düzenimizi incelemeye gelmişti. Kabul ettim ve önce komutanın evinde olmak üzere rütbe esasına göre misafirlikler başladı. Bizi içki ikram ettiklerinde nazikçe geri çeviriyor ama asla kırıcı olmuyorduk. Eşimi ve beni tokalaşma konusunda da denediler. Olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk. Yine de bütün bunlar odama dinleme cihazı yerleştirmesine mani olmadı. O yılda iyi bir şey daha oldu. Oğlumuzun doğumu. Artık 3 çocuğumuz vardı. 12. ayrımın sonu sayfa 154.